Şimdi tabi temelde biz gözaltında kayıplarının nasıl kaybolduğunu Türk kamuoyuna daha detaylı bir şekilde anlatmak istiyoruz. Biz inanıyoruz ki kamuoyu bu konuda duyarlı oldukça yönetimler de, bu ülkeyi yönetenler de ona göre yeniden bir şeyler yapabilirler. Biz 15 yıldır Galatasaray'da her cumartesi günü yarım saat oturarak kayıpları, gözaltına kayıpları tanıtmaya çalışıyoruz. Ama buna karşı şu ana kadar hiçbir yasal girişimde bulunmadı. Ne hükümet ne de devletin diğer organları. Hukuk bizi hiç görmedi. Devletin yetkileri bize hiç görmedi. Ta geçen hafta işte Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Zafer Üskül ziyaret etti. Şimdi biz artık görmeyen gözlere bir kez daha görülmek istiyoruz. Toplumun vicdanına bir kez daha seslenmek istiyoruz. Çünkü gözaltında kayıplar insan hakları ihlallerinin en derinidir. Yani işkencenin, düşünceyi ifade etmenin ne kadar insan hakları ihlalleri varsa gözaltında kaybetmek bunların üstünde bir şeydir. Ve onun ötesinde de bir ömür boyunca yakınlarını ve ailesinin işkence haline tutma durumudur. Bundan dolayı da buna artık dur demek istiyoruz. Bunun Türkiye'nin karanlık yüzü olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin bu karanlık yüzüyle yüzleşmesini ve hesaplaşmasını istiyoruz. Biz bugün eğer Türkiye'de hukuk devleti olmasını istiyorsak, biz bugün Türkiye'de barışın tesis etmesini istiyorsak, mutlaka geçmişten hesaplaşmamız gerekiyor. Bu yaraları kapatmamız gerekiyor. Bu Türkiye'de bu şiddet ortamı devam ettikçe inanıyoruz ki ayrılmalar ve yaralar derin olacak. İlerideki rehabilitasyon döneminde de bu yaraların sağlaması, sağ olması o kadar uzun bir zamana yayılacak. Bundan dolayı da bir an önce buna neşter atıp bu yarayı temizlemek gerekiyor. Bu yarayı iyileştirmek gerekiyor diye düşünüyoruz. Yürüyüşümüzün bir nedeni bu aslında. Biz tabii ki 15 yıldır kayıpları unutturmama adına bir şeyler yapmaya çalıştık. Bugün devlet kayıpların bilançosunu çıkarabilir. Çünkü bizim kayıplarımız rastgele kayıplar değil. Sabah evden çıkıp akşam yolunu şaşırıp eve gelmeyen insanlar değil. Gözaltına alınırken onlarca tanık var. Sorgulayanlar, işkencede sesini duyanlar, ismini görenler, bizzat beraber gözaltına alınan onlarca tanık var. Bunların hepsi de devletin arşivlerinde var. Bu anlamda devlet ilk başta kayıplarla ilgili ciddi bir araştırma yapması lazım. Yani hangi kayıp, nerede, ne zaman kayboldu? Devletin yüzleşme yasalarını çıkarmasını istiyoruz. Birçok gözaltında kayıp olayı insan hakları, Uluslararası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşındı. Ve o mahkemenin çıkardığı bazı sonuçlar var. Suçlu gördüğü bazı noktalar var. Onların, o dosyaların yeniden ele alınıp sonuçlandırılmasını istiyoruz. Ve özellikle adli tıp kurumlarının ve kimsesiz olarak gömülen mezarlıklarda kemiklerini çıkarıp yeniden araştırılmasını, DNA'sını çıkarılmasını istiyoruz. Bunların gözaltına kayıp olan insanların yakınlarıyla karşılaştırılmasını istiyoruz. Böyle bir dizi taleplerimiz var. Bunları meclise sunacağız, bir dosya hazırlayacağız kayıp hikayelerimizle beraber. Bunlara çözüm isteyeceğiz. Şimdi tabii Türkiye'de gözaltında kayıplar çok öncesine dayanıyor. Yani işte mesela bunları Sebahattin Ali ile başlatabiliriz. Daha ötesinde Salih Bozışık'la da başlatabiliriz. Yani en eski resmi olarak gözaltında kayıp Türkiye'de Salih Bozışık'tır. Yani 1915'teki gözaltından Ermeni aydınları saymasak. Şimdi Hasan Ocağı kadar gözaltında kayıplar hep tek tek aileler aradı. Ve kısa süreler arandı. Devlette yok denildi. Tüm aileler gitti, oturdu. 12 Mart 1995 tarihinde İstanbul Gazi Mahallesi'nde bir katliam gerçekleşti. Bu katliamdan sonra 21 Mart 95'te Hasan Hoca gözaltına alındı. Tanıklara rağmen gözaltına olduğu kabul edilmedi. Tüm aramalarımıza rağmen devletin tüm yetkileri bize yok dendi. Daha sonra 58 gün sonra devletin kurumu olan Adli Tıp Kurumu'nda kayıtlarına rastladık aile olarak. Yani özel araştırmalarımız sonucu İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda kayıtlarına rastladık. Daha sonra da o döneme kadar aile, insan hakları savunucuları, Hasan'ın arkadaşları bu kampanyayı gerçek anlamda çok büyüttüler. Bundan sonra gözaltına kayıpların olmaması açısından daha farklı neler yapılabilir düşünürken işte o dönem insan hakları yöneticisi, aydınlar, aile, birkaç aile. İşte bu bir temel taşı olsun. Bundan sonra kayıplara biraz daha gözaltına, kayıplara duyarlılık sağlayalım diye 27 Mayıs 1995'te ilk oturum yapmaya başladık İstanbul Galatasaray Meydanı'nda. O dönem işte insan hakları savunucusu, aydınlar, birçok kesim olmasına rağmen birkaç aile, toplam 31 kişiydik. Ondan sonra bu olaylar sürdükçe duyan resmini alıp yanımıza geldi. Yani benim de gözaltında kaybım var, hikayesini anlattı, İnsan Hakları Derneği'ne müracaat etti ve başladık her hafta birisinin hikayesini tanıtmaya. İlk ciddi saldırımız Temmuz 95'teydi. Gözaltılar oldu, birçok aileler yerde sürüklendi ama biz inatla devam etmeye başladık. Daha sonra 96 yılın gene Haziran ayında Habitat döneminde 600 kişi gözaltına alındı sadece bir seferde. Dönem dönem saldırı olmasına rağmen sağduyulan bunu ailelerin ve insan hakları savunucuların, aydınların sağduyulu davranmasıyla polis şeyini, saldırılarını bertaraf ettik. Temmuz 2008'de 98'de düzeltiyorum saldırılar başladı 170. haftada. Ve 170. haftadan 13 Mart 2009'a kadar tam 30 hafta devlet her seferinde saldırıldı. Her cumartesi günü saldırdı. Ve ailelerimiz, bizler hep bir yerde sürüklenerek insan hakları savunucuları, cumartesine destek veren aydınlar, yazarlar, namuslu insanları hep gözaltına alıp bir gün, iki gün bekledikten sonra serbest bırakıldı. Bu 30 hafta içerisinde toplam 350'ye yakın, 331 insan gözaltına alındı ve 932 saat gözaltına tutuldu. Daha sonra saldırıdan sonra diyelim ki aileleri, yaşlı insanları arabaya alıp biber gazı atıyorlar arabanın içerisinde. Yaşlı insanlarımızın saçlarına tutup bir yerden sürükleyerek küfürlerinden arabaya bindiriyorlardı. Artık o aşamadan sonra tahammül edecek gücümüz kalmamıştı. Ne ailelerin ne diğer insanların. Ve hatta öyle bir şey ki cumartesi insanları Beyoğlu'nun neresinde olursa olsun Beyoğlu'na çıktıklarında hemen şüpheli şahıs diye gözaltına alıyorlardı. Birçok yöntem denememize rağmen artık Galatasaray Lisesi'ne girme olanağımız kalmamıştı. Cumartesi günleri. Ve o aşamadan sonra ara verdik. Daha sonra 13 Şubat 2009'da Ergenekon İthaname'de faili meçhul cinayette ve gözaltına kayıplarla ilgili birçok belge ve bilgi ortaya çıktı. Bunlara hesap sorma ve yeniden gündeme getirme, bu işin müdahil olma, takipçisi olma adına yeniden Galatasaray'da oturumlar başladı. Bugün 173. haftadır, biz bu hafta dahil 173. hafta, özür dilerim 273. haftadır Galatasaray'da oturuyoruz. Biz Galatasaray'da oturmaya başlarken yılda 250 kişiye resmi olarak İnsan Hakları Derneği'ne başvuran kayıp olayları vardı. Bizim mücadelemiz geliştikçe bu gittikçe geriye düştü. Mesela 95 yılında 121 kişiye düştü. Daha sonra mesela 2020'li yıllara biz mücadeleyi bıraktığımızda sadece gözaltında kayıp 9 kişiydi. Ve ondan sonra da bu mücadelenin etkisiyle gerçekten gözaltında kayıplar önemli ölçüde engellendi. Galatasaray ve cumartesi insanları Türkiye tarihinde, Türkiye mücadele tarihinde en uzun soluklu sivil itaatsizlik eylemidir. Bu gerçekten birçok şey başardı bugüne kadar. Ama hala bu karanlık yüzden yüzleşmeyi başaramadı. Ankara yürüyüşümüz de biraz bunun sağlamasını istiyor. Yani tabii ki biz Hasan'ın mücadelesiyle oraya oturmuştuk ailelerimizden beraber. O anda şu talebimiz vardı. Göz altında kayıplar olmasın. Kaybedilenlerin akıbetleri açıklansın ve sorumlular yargılansın. Üç temel özelliğimiz var. Ve o tarihte de evet kinliydik, birçok şeyimiz vardı. Ama öç alma güdüsüyle oturmamıştık. Türkiye'de sosyal devlet, hukuk devlet olma özelliğiyle oturmuştuk. Hukukun, evrensel hukukun Türkiye'de hakim olması için oturmuştuk. İnsan haklarının ihlallerin durması için oturmuştuk. Ve o anda da, yani şu anda belki çok fazla bir ruh halimiz değişmedi ama gene bu ruh halimizden oturmuştuk. Yani mücadele tarihinde deryada damla olma şeyini taşıyorduk, özelliğini taşıyorduk. Yani bugün de o ruh haliyle şey yapmaya çalışıyoruz. Yani Türkiye'de bu mücadele tarihinde gerçekten deryada damlasa bu olmak istiyoruz. Ve o gün onu yapmak gerçekten bir insanlık göreviydi. Bugün de öyle düşünüyoruz. Şimdi tabii bu konuda mücadele eden insanlar umutla yaşıyorlar diyebilirim. Umut etmek gerekiyor ilk başta. Şimdi belki de AKP döneminde kayıp yok. Ama AİHM davaların birçoğu AKP döneminde karara bağlandı. Bizim zaten taleplerimizden bu. Biri bu. AİHM davası sonuçlarının gündeme getirerek yeniden soruşturma açılmasını istiyoruz. Şimdi bir şey daha var. Diyelim ki bugünkü Ergenekon sanıkları aynı zamanda birçok faili meçhul cinayetlerin sanıkları olarak da gözüküyorlar iddianamede. Ama yargılama biçimi sadece hükümete karşı darbe girişimiyle yargılanıyorlar. Şimdi birçok itirafçıların itirafları var. Bu konuda diyelim ki Yıldırım Beylerin itirafı var. Şimdi Balyoz hareketiyle yargılanan bir o dönem albay veya şu anda konumu nedir bilmiyorum. Diyelim ki ne alandı? Engin Alan. Engin Alan gözaltına kayıp listesini yapan insanlar olarak, insan olarak gösteriliyor. Planlayan insan olarak gösteriliyor. Ve bunun da 800 tanesinin bir fiil gerçekleştirdiğini, diğerinde yani gerçekleştirme olanı olmadığını söyledi. Şimdi gene bu itirafçıların itirafıyla diyelim ki 2009'da Hasan Elgin ve Murat Aslan'ın yer tarifiyle kemiklerine ulaşıldı. İşte o dönemde gene bu itirafçıların itirafıyla yakalananların uyuşturularak helikopterlerden atıldığını söyledi. Ve bu helikopter pilotlarının da kendi itirafları var. Ve birçok gözaltına kayıplarının kalorifer kazanda yakıldığını, toplu mezarlara gömüldüğünü söylüyorlar. Bu devletin de kayıtlarına geçen bilgiler. Biz bugün bu bilgilerin olmasını istiyoruz. Ve Ergenekon'la ilgili de gerçekten toplumun bir yüzleşmesi gerektiğine inanıyorum. Ama dediğim gibi hükümet sadece bunu hükümete karşı darbe girişimiyle ele alıyor. Ve bu olaylar da sadece bireysel tavırmış gibi gösteriyor. Oysa ki kolektif bir sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Sistemin sorgulanması gerekiyor. Bizim için, kayıp aileleri için önemli olan bir kişinin 100 yıl ceza alması değil. Sistemle yüzleşip bir daha göz altında kayıp ve insan hakları ihlallerinin olmayacağı bir ülke yaratmak. Yani veli küçüğün çok az ceza alması, çok ceza alması değil. Veli küçüğün işlettiği o sistemle yüzleşmek, mağdur ve faillerin bir araya geldiği ve yüzleştiği bir ortam istiyoruz biz. Ve gözaltında kayıplarının, yakınlarının Ergenekon iddianamesine müdahil olarak kabul edilmesini istiyoruz. Zaten meclisteki bir talebimiz de bu. Çünkü hepimizin aşağı yukarı gözaltında kayıp yakınlarımızın bir şekilde Ergenekon'da ismi geçiyor. Yani Hasan Ocak'tan ilgili birçok yerde isim geçiyor. Aldı, kaçırıldı, öldürüldü. Bazı yerlerde karalanma, bazı şeyler var ama sonuçta eğer devlet orada o iddianamede geçirmişse, sorumlusu da bu demişse, bu özür diyorsa bugün beni de müdahil olmak etmek zorundadır diye düşünüyorum. Ergenekon boyutu gerçekten çok uzun bir süreç. Yani onun için onu 2-3 kelimeyle anlatmak çok zor. Yani hangi bugün işte birçok faili meçhul cinayetlerinin sorumlusu JITEM olarak gösteriliyor. Şimdi bugün JITEM kurucusu Arif Doğan diyor ki ben kurdum işte buna devrettim, buna devrettim. Bu böyle bir sürü iddianamede ismi geçiyor. Yani nasıl işlendiğine dair. Ama bugün devlet diyor ki JITEM diye bir kurum yok. Ama JITEM diye bir kurum yok, genel kurmayı yazmış. Arif Doğan diyor ki ben kurdum. Şimdi Maliye diyor ki JITEM diye bir harcama kalemimiz yok. Yani Arif Doğan nerede para alıyorsa harcama kalemi odur. Veli Küçük, Yeşil, daha birçok isimler. Yani nerede maaş alıyorlarsa harcama kalemi odur. Yani Harefi Avcı var, istihbarat eski şefi. Şey diyor ki ben Diyarbakır'da güvenlik toplantısına katılırken JITEM adına katılan komutanlar vardı. Yani bu kadar aleni ve açıkken bugün genelkurmayın işte JITEM yok demesiyle JITEM ortadan kalkmıyor maalesef. Şimdi tabii Hasan'dan önce bir şey daha söyleyeyim. Şimdi biz gözaltında kayıpları arıyoruz. Ama gözaltında kayıplar birçok insan için terörist yaftasıyla geçiştiriliyor. Ve teröristse de katli vaciptir diye geçiyor. Oysa bizim aradığımız gözaltında kayıplar Dersim Melik Mezrası'nda kaybeden 3 yaşındaki çocuktur. Bizim gözaltına kayıp olarak aradıklarımız Metin Can'dır. Hasan Kaya'dır. Biri avukat, biri doktordur. İnsan Hakları Derneği yöneticileridir. Bizim aradığımız kayıplar öğretmendir, mühendistir. Soner Gül gibi tıp öğrencisidir. Veya Ayhan Efeoğlu gibi mühendis olan gençlerdir. Hasan Ocak gibi öğretmen olan insanlardır. Ve bunların tek özelliği aydın olmaları, namuslu olmaları, haksızlığa karşı çıkmaları, haksızlıklara karşı direnmeleri, her toplumsal olaylarda emekten yana, demokrasiden yana tavır almaları, sosyalist kimlikli insan olmalarıdır. Hasan'ın belki en önemli özelliği şudur, işkencede polise bilgi vermemesidir. Katline vacip en önemli özelliği budur Hasan'ın. Daha önce de Hasan iki sefer işkenceye alındı. Ve her seferinde dedi ki benim adım Hasan Ocak, her şey kimliğimde yazılıyor, size söyleyecek başka bir şeyim yok diyerek o dönemde bile 86'larda bile bu susma hakkını kullandı. Günlerce işkenceye rağmen polise ifade vermedi. Ve 95 yılında gözaltına alınırken de Hasan'a aynı muamele yapıldı. Çünkü Hasan'da biz vururken otopsi raporunda işkence edilmiş. Her tarafında elektrik yanıkları. İşte bacaklarında kırıklar, elmacık kemiklerinde kırıklar, kafatasında kırıklar ve en sonunda bilgi alamayınca telle boğularak öldürülmüş. Yani Hasan aydın bir insandı. Ve sürekli okuyan, sürekli yazan, öğretmen çevresinde sevilen, birçok halk türküsünü ezbere bilen, güzel saz çalan, yani kardeş gibi bir kardeşti. Onun için yani aynı şey birçok gözaltında kayıp olan insanlar için de söyleyebiliriz. Biz kayıpları ararken özellikle şuna dikkat etmeye çalışıyoruz. Yani Hasan'ı anlatmaktansa kayıpları anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü bu biz biliyoruz ki Hasan da yaşasaydı size yaşanılan bir şey aktarayım. Biz Hasan'ı alarken Hasan'ı 58 gün sonra bulduk. Bulduk, defnettik. Hatice Toroman diye bir annemiz vardı. Hüseyin Toroman'ın annesi gözaltında kaybedilmişti. Hüseyin Toroman da gelip sarıldı. Dedi ki siz çok şanslısınız. Şimdi içimde çok kızdım. Yani nasıl şanslı olabiliriz? İşte gencecik insan gibi bir insanı görmüşüz. Ne bileyim işkence edilmiş bedeni 58 gün aramışız. Bir sürü şey geçiyor kafamda ve buna rağmen biz nasıl şanslıyız diye düşündüm. Bir şey de diyemedim. Ama daha sonraki bu 15 yıllık süreç içerisinde evet ona rağmen biz şanslıyız. Çünkü bizim çiçek koyabileceğimiz bir mezarımız var. Oysa ki Türkiye'deki gözaltına kayıpların hala kemikleri bile nerede olduğu belli değil. Nasıl öldürüldükleri belli değil. Ve birçok aile hala odasında tek eşya bile almamış. Gömlekleri, eşyaları hala duruyor. Geçen 31 Mart gözaltına kayıplar haftasından dolayı biz geriye, kayıplarımızdan geriye kalan eşyaları sokakta sergiledik. Herkes aynen ütülü elbiselerini nasıl bırakmışsa o şekilde getirmiş. Hala yataklarını değiştirmeyen, kapıda hala gözlemleyen, her akşam çıkıp birkaç sefer pencerede bakan gözaltında kayıp insanlar var. Ve bunların yaşadığı travmalar birçoğu şu anda psikolojik tedavi görüyor. Yani o anlamda gözaltında kayıp sadece bir insanın ölümü değil, çevresinin de bir ömür boyunca işkenceye tabi tutulma halidir. Yani o zulmün bir ömür boyu taşıma şeyi. Şimdi Hüseyin Morsunbül'ün annesi diyor ki, yeter ki kemiklerini istiyorum ya. Kemiklerini bana verin, bir bez diktireceğim, yaşadığım güne kadar onu sırtımda taşıyacağım diyor. O kemikleri sırtımda taşıyacağım. Şimdi diyelim ki Mikail Kırbayır, Cemil Kırbayır'ın abisi diyor ki, artık devlette bir şey istemiyorum. Sadece ben ölürken kardeşimi nereye gömmüşlerse oraya gömülsünler, bir şey istemiyorum. Yani onun için gözaltında kayıpların yakınlarının psikolojisi gerçekten çok farklı. Yani belirsizlik, ne zaman, nerede gelecek, öldü mü, kaldı mı, nasıl işkence gördü, nerede öldü, kaç kurşunla öldü. Yani birçok şey geçiyor kafasında. O anlamda yani dediğim gibi gözaltında kayıplar işkencelinin en büyükleri, insan haklarının en derini. Ya tabii aklımda kalandan ziyade biz dediğimiz gibi başbakan çıkıyor işte ayetlerden falan söz ediyor. Onların gözleri vardı görmediler, kulakları vardı duymadılar, dilleri vardı söylemediler. Biz bugün varlığımızdan bir diken gibi gözlerine batmak istiyoruz. Ses olup kulaklarına girmek istiyoruz, kelime olup ağızlarına girmek istiyoruz. Hangi koşullarda olursa olsun biz gözaltında kayıpların hesaplarını vermedikçe onların yakasını bırakmayacağımızı söylüyoruz. Yani tüm dünyada geçmişiyle hesaplaşan bir trende girdik. Diyelim ki Almanya bunu 1945'lerde Nürnberg yargılanmasıyla yaptı. Belki İspanya'da, İtalya'da farklı şekilde yürüdü. Arjantin'de yaptılar, Şili'de yaptılar, Güney Afrika'da yaptılar. Ve genellikle darbe sonrasında da bir hesap sorma anlayışı gelişiyor birçok ülkede. Bizim ülkemizde hala bunun nüveleri bile yok. Ama bu konuda da biz özellikle gözaltına kayıp yakınları bunun mutlaka bir gün hesabını sorabileceğimizi düşünüyoruz. Ve hesabını sormadıkça da onların yakasını bırakmayacağımızı söylüyoruz. Biz bunun dediğim gibi sadece bireysel bir suç olmaktan öte bir sistemin suçu olduğunu düşünüyoruz. Sadece 20 kişinin ölümüyle yargılanan Cemal Temizöz'ün cezalması bizi tatmin etmez. Veya Ergenekon sanıklarının birkaç tanesinin ceza alması bizi tatmin etmez. Sistemle yüzleşmek istiyoruz. İnsan haklarının ihlallerinin ortada kalktığı demokratik bir ülke istiyoruz. Ve bunun kolektif bir suç olduğunu söylemek istiyoruz. Ve bu kolektif suça karşı gerçekten bir toplumsal muhalefetin yükselmesini istiyoruz. Ancak bunlar bu şekilde hesap verir toplum. Ancak samimi iktidarlar halkın iradesiyle parlamentoya gelen iktidarlar bu yasaları çıkarabileceğini düşünüyoruz. Bugün işte sadece AKP'nin kapatılmasıyla demokrasi aklına gelen, insan hakları aklına gelen bir parlamento istemiyoruz. Kendilerine dokunduğu zaman istemiyoruz. Tüm insan haklarıyla ilgili her ihlalle de akıllarına gelmesini istiyoruz. Bunun da işte aydın, yazar, sanatçı, namuslu ve bu insanım diyen herkesin sorunu olduğunu düşünüyoruz. Bunların bu gibi olaylara destek vermesini istiyoruz.